Ayrım 16. Şimdinin dar odası. Markar Eseyan. Sayfa 184. Ancak kesin olan bir şey vardı ki Yunanistan'da Türkiye'de alıştıkları ortamı ve düzeni sağlamaları çok zor olacaktı. Ama başka bir seçenekleri de yoktu. Monsieur Stelio'yu sevindiren en olumlu gelişme ise biricik kızı Dimitra'ya hayırlı bir kısmet çıkmış olmasıydı. Biricik kızlarının mutluluğunu sağladıktan sonra nasıl olsa başlarının bir çaresine bakarlardı. Koskocaman apartman dairesi birkaç saat içinde sanki hiç yaşanmamış hayalet bir yapıya dönüşmüştü. Taşınmasında fayda görülmeyen bir kısım eşya geride bırakılıyordu. Artin Efendi bunları dilediğine verebilirdi. Monsieur Stelio öğleden sonrasını tamamen telefonunun başında geçirdi. Son günlerin telaşıyla görüşemediği, başlarına gelenlerden haberdar edemediği tüm ahbaplara ulaşıp onlarla helalleşmek niyetindeydi. Bu saatler tam da Dikra'nın heyecanla Dimitra'yı aradığı saatlerdi. Dimitra ise kendisini son bir kez görmeye gelen arkadaşlarıyla son anlarını değerlendirmekteydi. Haksızlık olmasın, arada sırada Dikran'la geçirmiş olduğu güzel anılar aklına gelmiyor değildi. Ancak Dikran'ı aramayı düşünmüyordu. Ona kesin cevabını çoktan vermişti. Bu ilişkinin ortaya çıkmadan bitmesi ikisi için de en hayırlısı olacaktı. Ancak Dikran'ın son anda bir çılgınlık yapmasından ve bir rezalete sebep olmasından endişe ediyordu. Böyle nazik bir anda istenebilecek en son şey olurdu bu. Dikran, perşembe pazarında çalışmakta olduğu iş yerinden defalarca Dimitra'yı aramış ancak bir türlü numarayı düşürememişti. İşten izin alamazdı çünkü zaten son zamanlarda işi iyiden iyiye boşlamıştı. Bu yüzden patronundan iyi bir azar işitmeye kadar vardırmıştı işi. Kulağı Dimitra'dan gelecek telefondaydı. Dimitra'nın ona dönmeyeceğini pekala biliyordu. Ama ayrılık saati yaklaştıkça içinde kırıntıları kalmış son bir umut parçası onu hala heyecanlandırıyordu. Gelebilecek bir telefonun onun hayatını nasıl değiştireceğinin hayallerini kuruyordu. Hiç olmazsa son kez sesini duyabilse, anılarında bu kadar yalnız kalmasaydı keşke. Ama biliyordu ki Dimitra için bu zahmete bile değmezdi. Artık her şeyi oluruna bırakmaya karar verdi. Saatler geçtikçe içindeki heyecanın söndüğünü, kalan o son umut kırıntılarının da gözle görülemeyecek kadar ufalandığını hissetti. Oturduğu masanın üzerinde gözlerini dolaştırdı. Masanın üzerinde sipariş föyleri ve müşteri kayıt defteri duruyordu. O sırada yanına gelen çırak Dikran'a yeni bir sipariş föyü uzattı ve malların hazırlanması için depoyu araması gerektiğini söyledi. Dikran eline telefon avizesini alarak söylediğini anladığını belli eden bir baş hareketinde bulundu. Çırak kendisinden pek hoşlanmadığını bildiği bu garip adamın yanından söylenerek uzaklaştı. Sadece o mu? İş yerindeki herkes garip bulmaktaydı kendisini. Dikran eline aldığı telefon avizesini kulağında bir süre tuttu. Uzun bir süre çevir sesini dinledi. Çevir sesi meşgul tonuna dönüştüğünde ayıldı. El alışkanlığından öte bilinçli bir hareketle yeni bir hat alarak Dimitra'nın ev numarasını çevirdi. Saat 3'ü biraz geçmekteydi. Hayret, numara hemen düşmüştü. Telefon uzun uzun çaldıktan sonra nihayet açıldı. Yabancı bir kadının sesiydi onu karşılayan. Dikran bir an şaşırdıysa da hemen toparlanarak konuşmaya çalıştı. Alo, iyi akşamlar efendim. Dimitra ile görüşmek istiyordum. Onlar çıkmıştır. Ben onların akrabası. Arayan kimdir? Dikran bu cevapla yıkılmıştı. Tüm vücudunu bir ateş dalgası sardı. Kekeleyerek cevaplamaya çalıştı. Ben Artin Efendi'nin yeğeni Dikran. Veda etmek için aramıştım. Ne vakit çıktılar acaba, çok oldu mu? Dikran sesindeki hayal kırıklığını gizlemekte zorlanıyordu. Hayır, en fazla 10 dakika olmuştur, dedi kadın. Onun da sesi titremekliydi. Belli ki bol bol gözyaşı dökülmüştü veda edilirken. Anlıyorum, dedi Dikran. Birkaç saniye karşılıklı sessiz durdular. Paylaşılan bir uzlaşma ile yaşandı bu sessizlik. Her ikisi de telefonu hemen kapatmak istemez gibiydiler. Felaket zamanlarında insanların hepsi tanıdıktır, yakındır ya. İşte öyle kabullendiler birbirlerini. Belki kendilerini artık teskin edilmiş hissettiklerinden ya da iki yabancının yakınlaşmasını aykırı bulduklarından kadın konuşma gereği duydu. Artim Bey de buradaydı. Teyyareye kadar yolcu edecek bizimkileri. Bu bizimkiler lafı Dikran'ın hoşuna gitti. Kadın Dikran'ı onlardan, oysa kadının böyle bir niyeti yoktu, saymıştı sanki. Ne güzel, keşke Dimitra da yapabilseydi bunu. Ben çalıştığım için gelemedim efendim, onları geçiremediğim için çok üzgünüm. Hakikaten çok üzgünüm. Kadın Dikran'ın üzüntüsünü paylaşmakta gecikmedi. Üzülmeyiniz, amcanız o kadar yardımcı olmuştur ki onlara, hepimiz mütesekkiriz kendisine. İnşallah kısa zamanda bu manasız kavga biter, tekrar evlerine geri döner herkes. Telefonun karşısındaki kadın sanki Dikran'a bir şeyler söylemek ister gibiydi. Dikran bunu hissetti ve belki Dimitra'dan bir mesaj olabilir ümidiyle kısa bir sessizliğin yenilenmesine izin verdi. Nihayet kadın gizli bir şey konuşurken çoğunlukla yapıldığı gibi sesini kısarak ''Dikran Bey, affınıza sığınarak bir şey rica edebilirim sizden.'' Dikran bu talep karşısında afallamıştı. Tanımadığı bu kadın kendisinden ne isteyebilirdi ki? ''Hay hay, buyurun efendim. Dimitra ile olan münasebetinizden haberim vardır. Kendisi bugün çok endişeliydi.'' ''Öyle mi? Niçin efendim?'' Sizin son anda bir çılgınlığa tesebbüs edebileceğinizden korktu. Böyle nazik vaziyette mahal vermenizden çekiniyordu bir skandala. Ama bu nasıl olur? Lütfen sakin olunuz. Maksidim sizi kırmak veyahut üzmek değildir. Lakin ailenin geçirdiği bu pek meşakkatli vakitlerde meydana çıkması çok büyük bir kedere sebep olur münasebetinizin. Bunu siz de arzu etmezsiniz değil. Kadın bu son cümleyi üzerine basarak ve buyurgan bir ses tonuyla sarf etmişti. Dikran'a yalnızca söylenenlere onay vermek düşüyordu. Tabii ki istemem. Lakin bu münasebeti ayıp bir şey olarak telaffuz etmeniz beni çok üzdü. Ben yalnızca canımdan çok sevdiğim kişiden ayrılmamanın mücadelesini veriyordum efendim. Takdir ediyorum inanolun sizi. Bu münasebetin artık nihayetlenmiş olduğunu kabul edersiniz. İyi olacak sizin için de. Bunu size Dimitra mı söyledi? Dikran Bey, eziyet etmeyiniz kendinize. Her ne kadar tanışmasak da anlattıklarıma itimat edebilirsiniz. Dimitra artık başka bir memlekete göç etmek üzeredir. Bu münasebeti aklından tamamen çıkartmış vaziyettedir. Lütfen havaalanına gitmek gibi bir çılgınlıkta bulunmayınız. Madame Pancieri tembihledi bunu bizzat. Dikran bu sözleri duyunca gözlerinin karardığını hissetti. Oturduğu koltukta geriye doğru kaykıldı. Elinden düşen ahizeden gelen aksanlı ses bir kabusun belirsizleşen notalarına dönüştü. Sanki içinde binlerce havai fişek aynı anda ateş almış gibiydi. Zihninde ''Lütfen havaalanına gitmeyiniz'' sözü defalarca tekrarlanıyordu. Göğsünün zorlandığını, sanki kalbinin ve tüm iç organlarının dışarıya fırlayacakmışçasına göğüs kafesini zorladığını hissetti. Bir an bir boşluk oldu, her yer zifiri bir karanlığa bürünmüşken, sınırlarını seçemediği bir solucan geçidi içerisinde sürüklenmeye, kendi etrafında yuvarlanmaya başladı. Koyu karanlığın ufkunda ufak parlamaların yanıp söndüğünü görebiliyordu. Kendisine o kadar yabancılaşmış, öyle bir değişime uğramıştı ki bulunduğu durumu tanımlayamadığından ve aslında o olmadığından hiç korkmuyor, hiçbir şey hissetmiyordu. Bir maddeydi, bir imgeydi, bir enstrümandı veya bunların hepsi bir hiçti. Uzaktan ona doğru hızla yaklaşan ama yaklaşması da bir hayli zaman alan parlamalar belki parlama değildi, karanlığın zıttı olarak geçiyor ama tanımada sığmıyordu. Dikran Bey'in anlatmalarından böyle çıkardım. Koyu karanlıktaki varlıklarını ezici hale getiriyordu. Başlangıçta söz vardı ama Dikran aklından hiçbir tanım, resim veya imgelemi söze getiremiyordu. Acaba başlangıçtan önceye mi gitmişti? Derken şimşekler çakmaya, sağından ve solundan devasa ışık hüzmeleri akmaya başladı. Zaman, oluş, benlik Dikran'ın üzerine yağmaya başlamıştı. Bir mitralyöz binlerce kurşunlu Dikran'ın özüne doğru boşaltıyordu. Tüm kodlar içine sıkılıyor, Dikran baştan tanımlanıyor, tekrar yaratılıyordu sanki. Her şey durulduğunda bedenini üzerinde havada asılı sallanır buldu kendisini. Bedeni koltukta geriye doğru yatak almıştı. Allah'tan üst katta tek başına çalışıyordu da bu durumu kimseye açıklamak zorunda kalmayacaktı. Kadının sesi kulaklarından hala gitmemişti. ''Lütfen havaalanına gitmeyiniz. Lütfen havaalanına gitmeyiniz.'' Evet, gidecekti. Sevdiği kızı son bir kez olsun görecekti. Hızla yükseldi. Yeteri kadar yükseldiğinde şehre şöyle bir baktı. Amacı manzara seyretmek değil, gideceği yönü kestirmekti kuşkusuz. Yüzünü Eminönü yönüne çevirdi. Sahil yolunu takip ederek Yeşilköy Havaalanı'na ulaşabilirdi. Hızla bunu arzuladı. Aynı anda neredeyse şimşek gibi harekete geçmişti. Yeşilköy'e ulaşması birkaç dakikayı bulmamıştı bile. İlk kez bu yeni yeteneğinden keyif aldı. Henüz insanların kendisini görüp göremediğini bilmiyordu. Aslında bu durumuyla ilgili hiçbir şey bilmiyordu. Havalimanına ulaştığında ıssız bir yer kestirerek usulca aşağı indi. Saat 4 sularıydı. Yaz güneşi etkisini hala göstermekteydi ve her yeri kızıl renge bezemişti. Dikran dış hatlar terminalinin kapısına gelerek aranmak üzere kuyruğa girdi. Ancak sıra kendisine geldiğinde polis memuru Dikran'ı fark etmeden onun arkasında duran yaşlı adamı aramak üzere yanına çağırdı. Yaşlı adam Dikran'ın içinden geçerek polis memuruyla Dikran'ın arasında durdu. Bu geçiş esnasında yaşlı adamın başı döndü ve sendeledi. Oturmak için polislerden bir sandalye rica etti. Yaşlı adam polislere tansiyon hastası olduğundan bahsetmeye başladı. Dikran hafif bir gerilme dışında fazla etkilenmemişti. Daha fazla zaman kaybetmemek için bu ilginç deneyimi ardında bıraktı. İnsanlar tarafında görülmediği belli olmuştu. Hemen Dimitra'yı aramaya koyuldu. O sırada 321 sefer sayılı 1630 Atina uçağı için anons yapıldı. Uçağa 2 numaralı perondan biniliyordu. Biraz ileride Pancieri ailesini gördü. Kalabalık bir grupla vedalaşıyorlardı. Amcası Artin Efendi de oradaydı. Dimitra çok hoş, mavi, düz bir elbise giymiş, kumral saçlarını da topuz yapmıştı. Madame Pancieri ağlıyordu. Monsieur Stolyov ise soğukkanlı bir halde, sanki bu anın bir an evvel bitmesini bekler gibiydi. Dikran usulca Dimitra'nın yanına yaklaştı. Neredeyse ona değecek kadar yakınındaydı şimdi. Kokusunu içine çekmeye uğraştıysa da başarılı olamadı. Ona dokunmayı düşündü, denedi, hafif bir baş dönmesi hissetti. Dimitra'yı rahatsız etmemek için, çünkü ne olacağını bilmiyordu, ona daha fazla temas etmeyi istemiyordu. Ancak bu son şansını daha iyi kullanabilme arzusunu bastırmakta zorlanıyordu. Aklına gelen bir fikir onu tahrik etmekteydi. Şayet içine girebilirsem belki zihnine de hakim olabilirim diye düşündü. O zaman Yunanistan'a gitmekten vazgeçebilir. Bunun için gerilmeli, ruh ancak bu şekilde bedene yerleşebiliyor. Daha yumuşak bir temasta ise suyun içine dökülen yağ misali sadece birbirinin içinden hızlı bir geçiş sağlayabiliyordu ve ona şiddetle çarpmalıydı. Artık karar vermeliydi. Zaman daralmaktaydı. Pancieri ailesi perona doğru hareketlenmişti çünkü. Dikran ani bir kararla geriye doğru gerilmeye başladı. Bir 10 metre kadar geriye gitti. Bu mesafenin yeterli geleceğine ikna olduktan sonra tüm düşünce gücünü topladı ve zihninde hızla Dimitra'ya çarpma arzusu yarattı. Tam hızla harekete geçiyordu ki birden beklenmedik bir şey oldu. Bir el kolundan tuttu ve bir ses "Dur, yapma." dedi. Dikran Neler oluyor diye arkasına döndüğünde gidip gelen ve hatta kayan bir görüntü eşliğinde iri yapılı insan benzeri bir kalıbın sanki gülümseyerek kendisine baktığını gördü. Çok korkmuş, heyecanlanmış ve meraklanmıştı. Acaba bedenine geri mi dönmüştü? Sen de kimsin? Kalıp konuşmaya başladı. O ana kadar hiç duymadı. Ancak ne ilginçtir ki buna rağmen anlayabildiği, sonradan bu dile bilinmeyen diller denildiğini öğrenecekti. Bir dilde konuşmaya başladı. Birinci gökte yalnız olduğunu zannetmiyordun umarım. Dikran şaşırmıştı. Ne diyeceğini bilemiyordu. Kalıpsa hala kolundan acıtacak denli sıkıca tutmaya devam etmekteydi. Dikran yineledi. Sen kimsin diye sordum. Senin için bu kadar mühimse bir çeşit bölge mümessiliyim diyebiliriz. Birinci göğe çıkışından beri seni takip ediyorum. Yani bana mani olmaya çalışıyorsun. Bu yaptığın doğru değil. Niçin? Birincisi bunu yaparken ona zarar verebilirsin. İkincisi ise bu çok bencilce. Kendi şahsi menfaatin için bu mevhibeyi çarçur edemezsin. Bu da ne demek? Ne mevhibesi? Vakti gelince öğrenirsin ama şu an yapmayı düşündüğün şeyi yapmamanı tavsiye ederim. Geleceğe böyle hoyratça müdahale edemezsin. Daha doğrusu eline yüzüne bulaştırırsın, daha kötü olur. İnan bana. Dikran nedense bu kalıba, ruha mı demeliydi, güven duymuştu. Zaten başka bir şansı da yoktu. Başka bir boyutta kendisine yardım etmek istediğini iddia eden bir ruhla konuşuyordu çünkü. Niyeymiş peki? Bizler zamana ancak Allah'ın iradesiyle uyumlu olduğunda müdahale edebiliriz. Oysa senin hayat çizgin Dimitra ile çakışmıyor. Buna Allah dahi hürmet gösterir, sen de göstermelisin. Peki ya ısrar edersem? Mani olurum. Sonra ise bu mevhibe senden alınır. Vücuduna döndüğünde hiçbir şey hatırlamaz, eski hayatına geri dönersin. Ya mavi ya kırmızı, tercih senindir. Dikran geriye dönerek Dimitra'ya baktı. Biraz sonra uçağa binmiş olacak ve artık onu bir daha göremeyecekti. Onu kaybetmeyi göze alamam dedi. Şöyle düşün. Şayet Dimitra ve sen birbirinize ait olsaydınız hiçbir güç birleşmenize mani olamazdı. Şayet buna inanırsan şu an büyük bir hatadan kurtulmuş, kendi yolunda ilerleme şansını kaybetmemiş olursun. Peki ya benim hakiki eşim Dimitra ise? Ya yanılıyorsan? O vakit biraz beklemen gerekiyor demektir. Elinden geleni yaptın zira. Dikran başını ümitsizce sallayarak ruhu onayladı. Zannederim yaptım. Peki ya kader diye bir şey yoktur? Öyle mi? Bu nasıl olur? Hiçbir şey anlayamıyorum artık. Tüm hakikatler derin bir sır perdesinin ardında gibi. Yanılıyorsun. Aslında hakikatler ortadadır. Perde seninle hakikatler arasına değil, anlayışın ve hakikatler arasına inmiştir. Anlayışın mı? Bir şey daha. Şu an üst katta çırak çocuk seni dürtüyor. Zannederim dönme vaktin geldi. Öyle mi? Seni bir daha göremeyecek miyim peki? Sık sık görüşeceğiz, öyle zannediyorum. Sana bağlı. Bir adın var mı? Benim adımı sen koyacaksın. İnsanın adını aynalar koyar. Bazıları bana Soğumon der, bazıları Pehlivan. Yaşarken daha çok Kalaycı lakabıyla çağrılırdım. Ben senin gözlerine nasıl gözüktüysem sen bana öyle seslen. Çok esrarengiz konuşuyorsun. Ha ha ha, tam bir ruha yakışır gibi değil mi? Kesinlikle. Benim gitmem gerekiyor. Daha sonra daha uzun konuşuruz. Sana sormam gereken pek çok şey var. Dikran peronda kaybolan Panjiri ailesine son kez baktı. Dimitra'yı hayal meyal seçti. Onu kaybediyordu. Tüm olanlara rağmen içinde ufak bir umut kıvılcımını canlı tutmaya karar vererek hızla iş yerine dönmeyi arzuladı. 16. ayrımın sonu, sayfa 193.